Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa Osmanlı-Türk modernleşme tarihi içerisinde reformları, modernleşme hareketlerini, bunların siyasete, hürriyete, anayasaya, meclise müteallik yönlerini, bu çerçeve içerisinde gelişen seçimleri, bu konuların mevzuat çerçevesini, bu çerçeve içerisinde oluşan siyasi cemiyetleri, fırkaları, partileri, siyaset açısından önemli tarihleri ele almaya ve bu manada bir demokrasi tarihi, Türkiye demokrasi tarihini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugünkü birçok probleme rağmen Türkiye'nin demokrasi konusunda güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesinin kökleri bu tarihte yatıyor. Bu tarihin bu manada bilinmesi, ortaya çıkması hem tarihi gerçeklerin ortaya konması bakımından kıymetli hem de halihazırda Türkiye'deki demokrasinin kuvvetlenmesi bakımından kıymetli. Geçtiğimiz hafta 2. Meşrutiyet dönemini ele almış. 1908 sonrasında 2. Abdülhamit tarafından anayasanın askıdan kaldırılması, yürürlüğe konulmasıyla beraber başlayan 2. Meşrutiyet dönemini konuşmuş. Bu çerçeve içerisinde de bu dönemde yapılan 4 siyasi seçimi, bu 4 siyasi seçimin öncesindeki siyasi iklimi anlatmaya çalışmıştık. Şimdi bu seçimlerin gerçekleştiği hukuki arka planı ele alacağız. Bunlar ortaya konulduğunda 2. Meşrutiyet döneminin demokrasi mücadelesi de daha yakından anlaşılmış olacak. Demokrasi tarihi daha yakından anlaşılmış olacak. Seçimlerin hukuki arka planına baktığımızda ilk bakmamız gereken yer kanun esası, yani anayasa, anayasal hükümler. İkinci Meşrutiyet 1876 kanun esasının hükümlerini aynen uygulayarak işe başladı. Yasama meclisi, yani meclisi umumi, heyeti ayyam ve heyeti mebusandan oluşmaktaydı. Yani iki kanatlı bir meclisten bahsetmek icap ediyor. Seçmen tercihiyle oluşan parçası heyet-i mebusan meclisiydi. Heyeti ayan ise heyeti mebusan üye sayısının 1/3 geçmemek üzere 40 yaşını geçmiş sivil veya asker Osmanlı bürokrasinin üst kademe mensupları ve üst düzey din adamlarından oluşur. Üyeleri padişah tarafından atanır, ömür boyu görev yapar. Bu uygulamada onlara önemli bir teminat sağlar. Yani bu teminatla fikirlerini serbestçe ifade edebilecekleri düşünülmüştür. Görüldüğü gibi ikinci kanat seçimden ziyade padişahın tayiniyle oluşuyor. Gene de onlara da bir teminat oluşturulmaya çalışılmış ama asıl burada önemli olan seçimle gelen meclis tabiatıyla. Heyeti mebusanın sabit bir üye sayısı yoktur. Her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci olacak şekilde seçim gerçekleştirilecektir. Mebuslar umum Osmanlı'nın vekili olup kendileri seçmen dairesinin vekili değillerdir. Yani seçildikleri yerlerin değil, bütün ülkedeki vatandaşların temsilcisi olarak addedilir. Anayasanın 1909'daki değişikliklerinde seçme hakkına dair hükümler tekrardan düzenlenmez. Anayasaya göre Kasım ayı başından Mart sonuna kadar meclisin olağan süresiydi. Ancak 1909 değişiklikleriyle bu süre Mayıs başına kadar olacak şekilde yeniden düzenlendi. Aynı değişikliklerle meclisin padişahın iradesi olmadan doğrudan açılması ve kapanması mümkün hale geldi. Madde 43. Yine bu değişikliklerle meclisin feshedilmesini gerektirecek bir durum çıkması halinde bu işlemden sonra 3 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi ve mebusların toplanması gerekecekti. Ancak bu hüküm 1914'te kaldırıldı. İttihat Terakki gerçek bir tek parti rejimi üzerinden ülkeyi yönettiği günlerde, yani 1915 sonrasında, meclisin olağan süresini tekrardan 4 aya düşürdü. değişikliği savunan Kanun-u Esasi Encümeni sözcüsü, meşruiyetin ilk 3 yılında anarşiye düştüğünü, yürütme organına gerek duyduğu bağımsızlığın böylece tanınacağını öne sürdü. 1918'de yapılan bir değişiklikle de genel seferberlik gerektirecek bir savaşın yaşanması halinde seçimin ertelenebileceği yönünde düzenleme yapıldı. Erteleme kanuna dayanacak, bu kanunun kabul edilmesi için meclisin her iki heyetinin de üye tam sayısıyla en az 3'te 2'si ile görüşmeler başlayabilecek ve mutlak çoğunlukla da bu süre uzatılabilecekti. Gördüğünüz gibi bir takım krizlerden, değişikliklerden etkilenerek yeni düzenlemeler söz konusu olabiliyor ama özellikle bu İttihat Terakki'nin tek parti rejimi uyguladığı dönemde meclisin etkisinin azaldığını görüyoruz. Faaliyet süresinin de azaldığını görüyoruz. Anayasaya göre seçimler 4 senede bir yapılacaktı. Her mebus tekrar seçilme hakkına sahipti. Seçimlere toplantı yılı başlangıcı olarak Teşri-i Nisani yani Kasım ayından 4 ay önce başlanırdı. Anayasa seçimlerin tek dereceli ya da iki dereceli gerçekleştirilebileceğine dair bir hüküm içermemekle birlikte seçmenlerin seçecekleri mebusları mensup oldukları vilayet dairesi içinden tercih edeceklerine dair bir hükme yer vermişti. 1916 değişikliğinde bu şart kaldırıldı. Bununla birlikte bir kimsenin aynı zamanda 3'ten fazla seçim çevresinden adaylığı da engellendi. Bu durum ikinci meşrutiyet seçimlerinde rastlanan problemli bir uygulamayı bir ölçüde sınırlayacaktı. Yani bir kişi ancak 3 yerden aday olabilecekti. Önceden neredeyse bunun da üzerinde aday olabiliyordu. Bu da tabii çeşitli problemlere yol açıyordu. Seçimler için gizli oylama esası benimsendi. Madde 66. Bu hüküm Cumhuriyet döneminde 1950'ye kadar seçim hukukunda yer almayacaktı. Evet, mebus seçilebilme şartları 2. Meşrutiyet boyunca hiç değişmedi. Buna göre Osmanlı Devleti tebaası olmayanlar, yabancı imtiyazına sahip olanlar, yani bu ne demek? Tebaasınız ama yabancı devletlerin imtiyazına sahip olmuşsunuz. Onların koruması altındasınız. Bu sizi siyaseten sınırlıyor. Türkçe bilmeyenler, 30 yaşını doldurmayanlar, seçim zamanında bir kimsenin hizmetkarlığında bulunanlar, iflas etmiş ama itibarı iade edilmemiş kişiler, kötü şöhretle tanınanlar, hakkında kısıtlama kararı verilmiş, daha sonra bu kısıtlılık kararı kaldırılmayanlar, medeni haklarını yitirmiş olanlar, tabiyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar mebus olamaz. Mebusluk için bir takım şartlara riayet edilmesi lazım. Biraz önce zikrettiğimiz gibi. Kanun esası Türkçe bilmek şartını 4 sene sonra icra olunacak seçimlerde Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak olarak pekiştirmiştir. 1909 değişikliğine göre heyeti mebusanın feshini düzenleyen bir maddenin çalıştırılmasına dayanarak meclis fesh edilecek olursa bir an önce seçimin gerçekleşmesini sağlamak üzere bir kayıt konur ve bu süre 3 ayla sınırlanır. Söz konusu fesih sürecinin işletilmesi zordu. Üstelik Mebusan Meclisi'nin böylece devre dışı kalması çok arzu edilmediğinden normalde olağan süresi içinde biten bir meclis için 4 ay önceden seçimlerin başlaması gerekirken burada süre daraltılmıştı. 1914'te bu hüküm kaldırıldı ve tekrardan 4 aylık süreye geri dönüldü. Tabi burada da şöyle bir hassasiyet var. Malum 1. Meşrutiyet'te padişahın anayasayı ve meclisi askıya almasıyla beraber neredeyse hani 30 küsur yıl süren bir tatil oldu, askıya alındı. O yüzden de buna benzer bir problemin yaşanmaması için bu tür düzenlemelere dikkat edildi. İkinci olarak seçimlerin hukuki arka planında dikkat edilmesi, takip edilmesi ve bu dönemi etkileyen bir düzenleme olarak bakılması gereken yer Cemiyetler Kanunu. İkinci meşrutiyetin ilk seçimi gerçekleştirilirken yarışan fırkalar, cemiyetler, özel bir siyasi partiler kanunu veya ona benzer bir düzenlemeye tabi olmaksızın seçime girmişti. O tarihte anayasanın siyasal partilerden bahsetmemesi anlaşılabilirdir. 1949 Bonn Anayasası'na kadar hiçbir anayasada siyasal partilerle ilgili açık bir hüküm yer almamıştı. Tabii bunu da hemen bir parantez açarak araya girmek durumundayım. 1949 işte Nazi Almanyası dönemine müteakiben çok partili hayatı garanti altına almak için siyasi partiler düzenlemesini anayasaya kadar taşıyacaktır. Cemiyetler ve fırkalar alanına dönük ilk düzenleme 1. toplantı yılının sonunda 16 Ağustos 1909'da Cemiyetler Kanunu'nun çıkarılmasıyla söz konusu olacaktır. Kanun, kavmiyet esasına dayanan cemiyet, gizli cemiyet kurmayı yasaklamıştı. Gizli cemiyet kurma yasağı hükmü zaman zaman amacı dışında yorumlanarak İttihat Terakki'nin muhaliflerine karşı kullanıldı. Yani muhalifleri gizli cemiyet olarak değerlendirdi İttihat Terakki. Esasen 1909 değişikliklerine kadar kanun esası cemiyet kurma hakkından da bahsetmemiş. Ancak 1909 değişiklikleriyle bu konu anayasanın son bölümünde yer almıştır. Bu hak ve hürriyet bu şekilde düzenlenmiştir. Bu önemli çünkü sadece anayasanın olması değil, farklı görüşlerin bir araya gelmesinin, örgütlenebilmesinin ve kamuoyunda varlık gösterebilmesinin, seçime katılmasının temin edilmesi lazım ki burada gerçek anlamda bir demokrasi tesis edilebilsin. Kanun esasedeki kapsamlı 1909 değişiklikleri Cemiyetler Kanunu'ndan 5 gün sonra 21 Ağustos'ta yayımlanmıştır. Kanuna göre cemiyet kurmak için önceden izin almak gerekmez. Ancak İstanbul'da dahiliye nezaretine Taşra'da en büyük mülki amire haber vermek şarttır. Kanunun getirdiği sınırlamaların ana hedefi Osmanlılığı, İttihat-ı Anasır'ı korumaktır. Yani unsurların birliğini korumaktır. Dernek ile parti tüzel kişilikleri birbirinden ayrılmadığı için üyelik yaşı 21 yaş gibi yüksek bir yaş olarak belirlenmiştir. Evet, bu anayasa hükümleri, cemiyetler kanunu ve onu takiben de seçim hukuku ve seçim sistemine bakmak durumundayız. Bu dönemdeki siyaseti ve demokratik gelişmeyi anlayabilmek için anayasa seçim hukukunu ilgilendiren konuların özel kanunla düzenlenmesini hükme bağlıyor. İkinci meşruiyetin seçim hukuku esaslarına dair düzenleme aslında birinci meşruiyetin ikinci senesi içinde mecliste kabul edilmiş. Ancak padişah onaylamadığı için yürürlüğe girmemişti. 1876 kanun esasisi meclisin toplantıda olmadığı zamanlarda meclis açıldığı zaman görüşülmesi kaydıyla bazı özel durumlarda hükümete geçici kanun, o zamanki adıyla kanunu muvakkat çıkarma yetkisi verir. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesi padişahın onayına bağlıdır. İşte bu düzenleme de bir muvakkat kanun olarak çıkmış. Onay da 1908'de gerçekleşmiş. Böylece seçimlerle teferruatlı düzenleme resmileşmiştir. Kanun 83 maddeden ve 7 bölümden oluşmaktadır. Yine aynı gün kanunnamenin nasıl yürüyeceğine dair 6 maddelik bir talimatla bu düzenlemelere bazı ilaveler yapılmıştır. Kanuna göre seçimler basit çoğunluk usulüne göre yapılacaktır. Seçimler kaza ve nahiye merkezlerinde gerçekleşecektir. Oysa Taşra İdaresi'nde nahiye teşkilatı da yaygın değildi o zaman. Osmanlı İdaresi modern devirde nahiyeyi bir idari birim olarak benimsediyse de karar ve icra organlarının oluşum biçiminin dış müdahalelerin önünü açacağı endişesiyle sayılarını arttırmayı tercih etmemişti. Talimat bu konuda çözümleri de içerir. Yakınlığına göre 4-5 köyden oluşan geçici seçim şubelerinin kurulması hükme bağlanmıştır. Seçim kanunu, kanun esasındaki hükme paralel şekilde her 50 bin erkek nüfus için bir mebus seçilmesi şeklinde ele alır. Bu rakamın netice itibariyle nüfusu esas aldığı da ortadadır. Evet, seçimler iki derecelidir. Seçmenler ikinci seçmenleri, ikinci seçmenler de mebusları tercih edecektir. Seçmen listelerini hazırlamakla sorumlu görevliler derece derece olmak üzere belediye ve nahiye meclisi başkanları, imamlar, papaz, haham ve muhtarlardır. Listeye 25 yaş altı ve üstü olan erkek vatandaşlar ayrı ayrı kaydedilecektir. Defterler Türkçe olarak hazırlanmakla birlikte Türkçe'ye vakıf olmayan köylerden merkeze gelindiğinde Türkçe'ye çevrilmek üzere köyde konuşulan lisanla da hazırlanabilecektir. Seçmen listelerinin kesinleşmesi için heyeti teftişiyenin bu listeleri incelemesi, listelerin ve askıların yer ve sürelerinin tespiti, listelerin askı süresi, listelere itiraz süresi, heyeti teftişiye kararlarına istinaf mahkemesi yoluyla itiraz edilmesi, mahkemenin karar vermesi aşamaları kanunda açıklanmıştır. Görüldüğü gibi bu teferruata bilhassa giriyorum değerli dinleyiciler. Yani burada gerçek anlamda bir seçim kanunu ve bir garanti altına alınmış bir seçim hakkı, oy hakkı düzenlemesi söz konusu. Seçimlerin o günkü şartlarda bütün ülkede aynı günde yapılması, hesaplanması ve bunun belli merkezlere ulaştırılması mümkün gözükmediğinden heyeti teftişiye günü belirleme ve duyurma konusunda kısmi bir yetki sahibidir. Ülkenin büyüklüğü, ulaşım ve iletişim şartları sebebiyle ister istemez böyle bir alan, böyle bir yetki heyete verilmiştir. Gördüğünüz gibi seçimlerin teferruatlı bir şekilde tanzimi ve seçim hakkının garanti altına alınmasına çalışılmıştır. Kanuna göre de birinci ve ikinci seçmen olmak için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Mebus olmak için 30 yaşı tamamlamış olmak şartı vardır. Birinci ve ikinci seçmenlerin mebus adaylarından farklı olarak Türkçe bilme mecburiyeti de yoktur. Seçmen defterine yazılmak için özel olarak zikredilmiş olmasa da seçme hakkına sahip olmak için az ya da çok vergi vermek gerekir. Bu şart ikinci seçmen olma şartları arasında yer almamıştır. Kötü şöhrete sahip olmamak şartı ikinci seçmenler için ilave bir şart olarak gözükür. Bu keyfi değerlendirmeye müsait hukuki öngörülebilirliği olmayan bir hükümdür. Mebus ve ikinci seçmen olmak için seçim zamanında bir kimsenin hizmetkarı olmamak gerekir. Buna mukabil birinci seçmenler için böyle bir şart aranmaz. Görüldüğü gibi seçimler iki dereceli olduğu için seçmenler için, yani birinci seçmenler için, ikinci seçmenler için farklı düzenlemeler söz konusudur. Burada herkesi içine alacak bir formül üretilmeye çalışılmıştır. Yani mebuslar için Türkçe bilme şartı olmakla beraber onun altındaki ikinci seçmen ve birinci seçmenler için bu şart gerekli değildir. Hatta köylerde Türkçe dışında bir dil kullanılıyorsa o dilde hazırlanabilir ve merkeze getirilerek defter orada Türkçe'ye çevrilir. Böylece bütün seçmenlerin, bütün vatandaşların seçime katılması temin edilmeye çalışılmıştır. Bu da seçimde ortaya çıkan temsilcilerin ve meclisin gücünü artıracak, temsil kabiliyetini artıracak bir düzenlemedir. Devam edeceğiz efendim. Ben Dünden Yarına Türkiye programı ekibi adına Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.